Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Üç büyükleri konuştuğumuz programımızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşmuştuk. Sıra Beşiktaş'ta ve Beşiktaş'ın sevgili Arhan Ata Pilavoğlu ile konuşacağız. Arhan merhaba, hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Ne demek? Biz seni ağırladığımız için çok mutluyuz. Nasılsın? Önce öyle girelim. Sezon başlıyor. Yoğunluk arttı tabii herkeste. Özellikle spor basınında, spor yayınında uğraşan herkes için yoğunluk bayağı arttı.
Evet öyle oldu gerçekten. Şu an işte resmi maçların başlamasıyla birlikte tabii ki yoğunluk da arttı. Onun haricinde de takımlar hakkında ufak fikirler elde edebilmek adına işte bazı Premier Lig takımlarını da izliyorum şu sıralarda. Onunla birlikte ilerliyor. Sezon başladıktan sonra daha da yoğunlaşacak elbette.
Biz tabii ki çılgın bir transfer sezonu geçiyor. Genellikle yoğunluğumuz hep Avrupa futbol transfer piyasası olurdu ama çünkü bizde transfer sezonu genelde Eylül'e doğru daha da yoğunlaşırdı. Eylül'de o transfer piyasasından kalanlardan bize ne düşer ona odaklanırdık. Ama gerçekten acayip bir transfer sezonu oldu Türkiye için. Galatasaray'da ve Fenerbahçe'yi konuşurken onları konuştuk ama Beşiktaş özelinde geleceğiz oralara da. Önce bir Beşiktaş'ın istersen giriş yaparak bir oynadığı 3 tane resmi maçı var. Konferans Ligi ön eleme maçları oynadı. Tirana ile ve Neftçi Bakü ile. Dünkü maçtan bir başlayalım istersen. Bir nasıl gördün? Yani ilk maçları da tabii bir göz önünde bulundurarak dünkü maçta nasıl bir Beşiktaş gördün? İstersen onunla başlayalım.
Ya şöyle yine bence fena olmayan bir Beşiktaş vardı. Çünkü hani bu maçlarda sezonun ne kadar erken açıldığını biliyoruz. Rakiplerin kadro kalitesinin aslında yeterli olmadığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı da hem takımların hazır olmaması hem konsantrasyon vesaire derken en üst seviyedeki performanslarını izleyemiyoruz elbette. Ama yani şu söylenebilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş sanki Galatasaray'a göre biraz daha hazır, biraz daha ne yapmak istediğini uygulayabilmiş takım olarak gözüküyor. Tirana maçıyla birlikte aslında geçen sezona kıyasla biraz daha farklı ne gördük? Amir Hacı Ahmetoviç'in savunmayı üçleyerek özellikle sağ tarafa gelerek oyun kurulumunda farklı bir rol aldığını gördük. Onur Bulut'un biraz daha içeride konumlandık. Bununla birlikte de tabii ki Masuaku tarafından kesilen ortalarla arka direkte topla buluşmaya çalışan aslında hep bu Şenol Güneş takımlarında gördüğümüz kenar forvet uygulamalarını yine gördük. Ama herhalde en büyük farklılık olarak Hacı Ahmetoviç oyun kurulumunda bu derine inerek savunmanı ortalaya geçen sezon biraz daha iki savunma, iki stoper ayrılıyordu. Merkeze giriyordu. Burada biraz daha sağa gelerek aksiyon alıyor. Onun boşalttığı alana Salih ve Getson'un kaydığını görüyoruz. Bu şekilde ilerliyor ama tabii ne olursa olsun hani biraz daha rekabet edebilmek için bu kadro kalitesi yukarı çıkması gerekiyor Beşiktaş'a da.
Şimdi yani hep burada eski Şenol Güneş Beşiktaşlarına aslında bir şöyle baktığımız zaman evet soldan bir kenar forvet katkısı skor için özellikle çok kullanıyordu. Ama sağda çok üretken bir Quaresma vardı. Çok iyi bir servis yapan Quaresma vardı. Ama onunla birlikte arkadan da işte ilk başta Sosa vardı. Daha sonra işte Talisca ile bunu gördük. Hem skor hem de aslında servis yapabilen futbolcularla bunu deniyordu. Bu sefer sadece sağdaki bu kanattaki üretkenliğe kalmış gibi bir durum var. Çünkü orta saha kurgusuna baktığımızda Getson, işte Ahmetoviç ve Salih'le ki Salih'i birazcık daha toparlanmış görüyoruz önceki sezonlara göre. Ama oradaki üretkenlik çok kısır kalacak gibi. Şu an elde olan sadece Gezal'ın sakatlığı, oraya başka transferin yapılmamış olması. Belki işte şu an Semih'in orayı zorlayacağını düşünürsek, belki işte oradaki rotasyona dahil edilebileceğini düşünürsek çok kısıtlı ve aslında önceki Şenol Güneş takımlarına göre onu çok zorlayacak bir yapı var. Diyelim ki öyle görünüyor gidişat. Transfer sezonu başarılı geçmedi. Ya da istenilen düzeyde bir transfer yapılamadı. Şenol Güneş'in bu kurgusu devam etmeli mi yoksa hoca bir şapkadan tavşan çıkarmaya doğru gidecek mi acaba?
Ya aslında hani hocanın kariyerine baktığımızda, çalıştırdığı takımlara baktığımızda çok büyük bütçeler çalıştırmış bir hoca değil. Bursaspor'da da, Trabzonspor'da da, Beşiktaş'taki ilk iki sezonunda da. İşte 17-18 ve 18-19'u kenara bırakırsak çok büyük bütçeler, çok büyük yıldızlarla en azından İşte çalıştığı dönemde de biraz daha formdan düşmüş yıldızlarla işte Mario Gomez örneğinde olduğu gibi. O yüzden hocanın aslında kariyerinde tabii ki bir şapkadan tavşan çıkarma durumu var. Bunu bence zaten geldiği dönemde net bir şekilde ortaya koydu. 15 maçta 14 galibiyet, pardon yani çok uzun süredir mağlup olmuyor zaten. Bir Trabzonspor beraberliği var, bir Konyaspor beraberliği var. Onun haricinde hep galibiyet alan bir takım. Galatasaray'a mağlup olduktan sonra, pardon Sivasspor'a mağlup olduktan sonra bir mağlubiyet almadı zaten. Geldiğinden beri iki mağlubiyet aldı. Bunlar da sezon ortasında çok fazla takım çalıştırmayan bir Şenol Güneş için yine çok büyük başarı gösteriyor. Yaratıcılık konusuna Gelince de yani tabii şimdi bakıyorum eski kadro olarak bir mesela Jaja'sı vardı Şenol Güneş'in. Jaja'sı yoksa Kolman'ı vardı. Bursaspor'a bakıyorum Josue'si vardı, Belushi'si vardı. Beşiktaş'a bakıyorum Sosa'sı vardı, Oğuzhan'ı vardı. İlerleyen zamanlarda bu isimler Talişkalar, Quaresma'larla pekişti yaratıcılık özelinde baktığımız zaman. Şimdi ilk defa bu kadroda net bir yaratıcı yok. Şimdi Salih de Gedson da aslında belirli bir seviyede yaratıcı oyuncu. Ama sizin 34-35 hafta boyunca güvenebileceğiniz ve skor katkısı alabileceğiniz oyuncular mı? Bundan çok emin olamıyorum. Şimdi Nefçi Bakü karşılaşmasında Salih gerçekten çok iyi oynadı. Fark attı, fark yarattı. Bunlar çok güzel. Ama bunu ne kadar devam et? Kaç tane bu tarz maç çıkartabilir? Ondan pek emin değilim. Bu demek değil ki ben Salih'le yola devam etmem. Salih'in yerli olarak kadroda bence Beşiktaş için bulunması çok büyük bir avantaj. Fakat Gedson pek vazgeçebileceğiniz bir oyuncu değil. Sonuçta hep bir potansiyeli var. Avrupa'da kendini ne olursa olsun pazara çıkartmış bir oyuncu. Tottenham geçmişi, Benfica geçmişi onu satılabilecek bir aset olarak kadronuzda tutmanıza sebebiyet veriyor. Bu nedenle Gedson'u kesemezsiniz. Hacı Ahmet Ahmetovic net bir 6 numara, net bir oyun kurucu. Ondan da vazgeçilmez gözüküyor. Burada en çok forma şansı elinde forma şansı bulamayacak kişi Salih gibi gözüküyor. Evet iyi oynadı. Evet bence sezona en iyi giren isimlerden birisi. Ama orada Şenol Hoca'nın da zaten sezon öncesi kampında söylediği gibi ileri hattı hareketlendirecek bir yaratıcı oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş. Bu da işte tıpkı bahsettiğiniz gibi hani Gezal hariç takımda net bir yaratıcının olmamasından da kaynaklanıyor. Şimdi tabii ki her takımda orta sahadan çok büyük yaratıcılık katkısı almıyorsunuz. Fakat şu söylenebilir. Profil olarak Beşiktaş oyuncuları Amir'i biraz kenara bırakıyorum. Salih ve Gedson her şeyi çok iyi yapan dinamik pas seviyesi belli şeylerin üstünde topsuz oyunu belli bir seviyenin üzerinde. Gedson'daki driblingi ve adam geçme özelliklerini de biraz kenara bıraktığımızda bir özelliği net bir şekilde çok iyi yapan bir profil göremiyorsun. Yaratıcılık konusunda özellikle bunu göremediğimizi düşünüyorum ben. Bu sebepten dolayı sanki oraya Pereira aslında o açıdan özel bir oyuncu olabilirdi Beşiktaş adına. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama çünkü hem Kanada deplase olmayı başarabilen bir oyuncu Trabzonspor önünde Jaja'da verdiğimiz gibi hem skor katkısı alabileceğim bir oyuncu hem ceza sahası içerisine koşu atabilen bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın evet belki orta sahasından skor katkısı alması şart değil. Herkes skor katkısı almıyor orta sahasından ama o zaman yaratıcılık katacak bir oyuncuya ihtiyacı var ve Gezal'ın olmadığı denklemlerde bunu şu an için alamayacak gibi gözüküyor Beşiktaş. Onur Bulut da çok iyi girdi. Ama 34-35 hafta için siz Salih ve Onur'un bu denli performans göstermesine güvenmek zorunda olmamalısınız eğer Beşiktaş'sınız, eğer şampiyonluk hedefiniz varsa. O yüzden oralarda sanki biraz daha farklı profiller gerekiyor gibi. Hani Rebic bunu ne kadar yapar ondan da çok emin değilim. Skor katkısı vermek ayrı bir şey. Yaratıcılık ortaya katmak farklı bir şey. Yoksa skor katkısını Cenk'ten de alıyorsunuz, Muleka'dan da alıyorsunuz. Ama bu oyunun tıkanacağı zamanlar elbette ki olacak. Çok fazla şimdi ortalardan gayet iyi katkı almaya başladı Beşiktaş. Özellikle Tirana maçında ama en çok eleştirildiği dönemi hatırlayalım Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde. Son dönemlerde inanılmaz fazla orta açtığı maçlar. Bir Konya deplasmanı hatırlıyorum, bir Kayseri deplasmanı hatırlıyorum, içeride Erzurumspor maçı hatırlıyorum. Aklıma gelen bir çıktı maçlarda burada çok fazla orta sayısı artmıştı. Ve bunların önüne geçmek için de tabii ki merkezden bir delicilik, merkezden bir yaratıcılık sahibi olmanız gerekiyor. Bu da o yüzden Roberto Pereira isminin önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kanat hem merkezde iş yapabileceği için. Bakalım yani transfer döneminde net bir eklemeye daha ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
Tabii yani içeriden bir şekilde delmeyi başaramadığında ya da o servisleri geçişlerde yapmayı başaramadığında bir yerden sonra kanatlara doğru dönüp işte topu o şekilde servis etmek zorunlu hale geliyor. O tıkanıklığı çok yaşadı Beşiktaş. Ama bir şekilde sezon sonunu olabileceğin en iyi şekilde getirmeyi de başardı. Tabii ki işte burada hep Şenol Güneş'in etkisinden bahsediyoruz. Birazcık da eldeki olanın değerini arttırmakta, onlardan en iyi verimi almakta mahir bir hoca. Bunu yadsıyamayız. Şey mesela Jaja dedin deminden. Elde evet Trabzonspor'da Jaja gibi bir değeri vardı o kadro içinde. Bana Rebic'i acaba Jaja rolünde kullanabilir mi gibi de bir şey geliyor. Acaba sıkıştığı zaman bunu deneyebilir mi? Aboubakar orada Umut'la ve Burak'la denemişti Jaja'yı. Biraz daha geriden hücuma ya da işte gol pozisyonlarına katkı verir pozisyonda. Sanki Rebic'i de öyle kullanabilir mi? Kanattan ziyade bu şekilde kullanabilir mi gibi de bir şeyim var açıkçası.
Ya tabii bu olabilecek şeylerden bir tanesi ama şöyle bir farklılık var sanki. Jaja topla çok mahir bir oyuncuydu. Yani Rebiç'ten aynı katkıyı alabilmek biraz zor. Hani çok fazla bunu başarabilirse zaten hani Rebiç'ten de bambaşka bir oyuncu yaratabilir ama bunun mümkün olması şu açıdan bence hani hocanın belki şöyle bir planı olmayabilir. Eğer öyle bir planı olsaydı sanki Rebiç yerine diyeceği oyuncu yine Cenk'e benzer biraz daha gol katkısı alabileceği tarzda belki birisi olabilirdi. Gezalan'da sakat olduğunu düşünürsek sağ tarafa işte belki golcü bir kanat oyuncusu ve sol tarafa Rebic'i koyarım düşüncesine belki sahip olabilirdi ama hani o tarz yaratıcı bir profil çıkartabilir mi bilmiyorum ama olursa gerçekten tabii ki çok büyük iş olur gibi gözüküyor. O zaman çünkü gerçekten hani Jaja'yı kullandığı gibi merkeze de koyabilirsin. Sola da deplase edebilirsin. Merkeze koyduğun zamanlar masa akuyla genişliği sağlayabilirsin ve birçok ortaya denklem geliyor ama biraz zorlu bir görev gibi gözüküyor. Oradan öyle bir şey çıkart.
Önceki işte Şenol Güneş takımlarından bahsettik. Onlardan çok ayrışan yönleri var kadronun. Bunu tabii ki birazcık mecburiyetler kadrosu olarak da görüyorum ben. Şenol Güneş şu an eldekilerden belki bu planı ortaya çıkarıyor olabilir. Birazcık bu orta sahanın ya da defans hattının mücadele edip topları kaptırıp koştur koştur ön tarafı biraz daha rahat ve serbest bırakarak bir şeyler üretmeye çalışma isteği var gibi geliyor bana, daha çok geçişlerle. Çünkü işte orta sahanın yapısını zaten konuştuk. Az çok biliyoruz. Buraya böyle bir yaratıcı bir ekleme gelmeyecekse ön tarafı biraz daha rahat bırakıp, daha önceki Şenol Güneş ile beraber oynayan forvet oyuncularından Mario Gomez'in de böyle bir açıklaması vardı. Hani top ceza sahası önüne gelene kadar bir planımız, bir sistemimiz vardı ama ceza sahası önüne geldikten sonra herkes özgürdü yapacağı her şeyde diye. Galiba bir şekilde topu işte o geçişlerde kapıp oraya iletip orada bir şeyler. Çünkü şimdi defans hattının da pas kalitesi maalesef yerlerde görünüyor. Eğer burada bu pas kalitesini arttırabilecek bir ekleme olacaksa belki işler biraz değişebilir ama şimdi Onana transferi oldu. Amartey de öyle çok ayağı harika bir futbolcu değil. Bale'nin geleceği konuşuluyor. Gelirse evet iyi bir kesici, iyi bir savunmacı ama arkadan oyun kurarak topu ileri aktarma konusunda bir katkı sağlayabilir mi? Pek bu konuda herhalde hepimizin şüpheleri var gibi Beşiktaş adına.
Evet yani benim de en çok şüpheye düştüğüm noktalardan birisi özellikle Bakü maçını izledikten sonra bu oldu. Mahmudov 8 numaralı Mahmudov genellikle Hacı Ahmetoviç derine indiğinde oraya Hacı Ahmetoviç tarafına gitti. O hattı kapatmaya çalıştı. Yeni transferleri, santrforları da genellikle Amartey'in hattını kapatmaya çalıştı. Ve biraz Colli'ye alan tanıdılar. Colli ile çıkmasını istediler Beşiktaş'ın ki zaten Colli Masuaku tarafı çok fazla Beşiktaş'ın topla çıkmak isteyeceği bir taraf değil. Zaten o yüzden Hacı Ahmetoviç sağa gelerek oynamaya gayret ediyor. Tabii bu açıdan bakınca şu düşünceye girdim ben de. Oyun kurmakta zorlanıyorsun çünkü Hacı Ahmetoviç'in kanalı kapatılıyor, Amartey'nin kanalı kapatılıyor ve Colli'ye kalıyorsun. Colli'nin biraz daha aktif olması lazım ya da işte Masuaku tarafından biraz oyun kurman gerekiyor. Bunlar da pek mümkün değil. O zaman yeni bir çare yakın zamanda bulunmak zorunda kalınabilir. Muhtemelen de öyle olacak ve bu Beşiktaş'ın oyun kurulumunda çözmesi gereken şeylerden birisi olacak gibi gözüküyor. Direkt oynamayı seven de bir hoca. Şenol Hoca sadece işte %70'lerle topa sahip olmaktan ziyade o bahsettiğiniz öndeki hareketlilikten çok fazla keyif alan oyunun ana prensibi yapmış birisi. Tabii ki topu taşımak oraya önemli ama topu oraya taşımak biraz hızlı bir şekilde taşımak da Şenol Hoca için önemli. Örneğin Tuchel ile Guardiola'nın en büyük farklarından birisi şu. Tuchel oyunu olabildiğince genişletip en fazla şekilde dikine oynamayı seven birisiyken Pep Guardiola tamamen kurulu bir yapıya sahip. Yani aslında Tuchel dikine oynamayı daha çok ilke edinmiş birisi ki bu Bayern Münih'teki ilk maçında Dortmund maçından hemen sonra bunu söylemişti. Guardiola da ise olay tamamen kanatların geniş üzerine kurulu. Biraz daha topu yavaş bir şekilde oraya aktarma ve hücuma yerleşme üstüne kurulu. Bu açıdan bakınca da aslında Şenol Hoca'nın Tuchel tarafına biraz daha yakın olduğunu ve o kine oyunu uygulayabileceğini görüyoruz ki aslında Gedson'un da biraz sola kıvrılarak o geçişlerde biraz daha hücumda rol alması sanki buna hitap ediyor gibi.
Benim şeyden sonra, Şenol Güneş'in gelişinden sonra Gedson'da daha topu taşıyan ve sonrasında servis yapabilen bir oyuncu konusunda daha rahat olmasını ya da o yönde kendini daha da geliştirebilme adımlarını atacağını hayal ediyordum. Bu konuda çok fazla yol kat edemedi gibi geliyor bana. Şimdi bunları mesela Koli için de ben öyle. Herkes çok yetersiz olduğunu düşünüyor aslında. Ama Süper Lig için bence çok çok yeterli bir stoper gibi geliyor. Çünkü test edebileceğimiz hani Beşiktaş'ın seviyesinde test edebileceğimiz derbi maçları vardı. Ve o derbi maçlarında Koli'nin çok iyi performans gösterdiğini görebildik. Getson'da da derbi maçlarında özellikle top kaptıktan sonra aldığı topu ileri taşıma harika. Ama taşıdığı topu servis etme konusunda hala çok büyük sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Ki Beşiktaş'ın özellikle o maçlarda evet mesela Fenerbahçe deplasmanında harika bir performans ortaya konuldu. Vodafone Arena'daki Galatasaray maçında evet geriye düştükten sonra çok iyi toparlanıp harika bir performans ortaya konuldu. Maç çevrildi. Ama o maçlar çevrilirken de sürekli bir telaş vardı. Bir topu kaptın, götürdün. Sonrasında çok büyük kafa karışıklıkları var gibiydi. Hep böyle. O top nereye servis edilecek? Servis edildikten sonra nasıl bir gol pozisyonuna evrilecek? Burada Şenol Güneş'in bence daha hala üzerine çalışması gereken çok iş var gibi görüyorum. Çünkü şimdi konuşulan isimlere de bakıyoruz. Pereira transferi dediğin gibi büyük bir yılan hikayesine döndü. Belki de gerçekleşmeyecek. Ya da en son işte Eylül ayı geldikten sonra gerçekleşecek ki o zamana kadar zaten belki de 4 maç falan oynanmış olacak ligde. Şimdi bir Chamberlain transferi konuşuluyor. Adam kendi cebinden bilet parasını verip gelmiş. Sağlık kontrolünden geçmek için ama takım ve takım doktoru Baki'de olduğu için bu gerçekleşmedi. Ama orada da bir tuhaflık var. Nasıl olacak? Anlaşılsa da Beşiktaş'ın bu derdine deva olabilecek bir futbolcu mu? Çünkü ortada oynatsan evet tempo katabilir Getson gibi ama yaratıcılık konusunda bir şey katabilir mi? Açıkta oynasa yine yaratıcılık konusunda belki soru işaretleri olacak. Bir de bunun yanında tempoyu ayarlayabilecek, takımı biraz sakinleştirip rahatlatabilecek de bir oyuncu aslında ihtiyacı var gibi geliyor bana. Deminki saydığımız maçlar özelinde. Şimdi geriye dönüyorum yine tekrar. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 kaldığı bir maç vardı. Geriye düşüp 1-1'i yakaladığı bir maç. 1-0 geriye düştükten sonra oyunu rakip sahaya yığdıktan sonra Beşiktaş o kadar sakin bir şekilde topu çevirip sürekli aramıştı ki o tempoyu bir şekilde arttırdı, yavaşlattı, arttırdı, yavaşlattı. En son golü bulup 1-1'i de kapmayı başarmış. Şu an sanki böyle de bir ihtiyacı var gibi geliyor bana. Yaratıcılıktan ziyade bu orta sahada bu oyunu dikte edebilecek bir oyuncuya da ihtiyacı var. İyi zamanındaki bir Oğuzhan, kafası yerindeki bir Tolgay bunları bir şekilde başarabiliyordu yine Şenol Güneş'in o takımı.
Evet ya, ama şimdi tabii şu kadroya bakınca Adriano, Gökhan Gönül, Atiba hem tecrübeli hem de o soğukkanlılığı verebilecek ve kısa paslarla oyunun temposunu ayarlayabilecek isimler. Adriano mesela oyun kurulunda çok dahil de o dönemde. Bunun aynısını Beşiktaş'taki oyuncularda pek bulabilmek şu an için mümkün değil. Yani Adriano gibi bir beki yok. Atiba gibi oyunu tamamen kontrol edebilecek, kısa paslarla tempoyu ayarlayabilecek net bir orta sahası. Belki Amiri katabiliriz oraya ama o da tecrübe konusundan söylüyorum. O açıdan evet, böyle bir oyuncunun eksikliğini çekiyor. Diğer tarafta Gedson tarafında mesela Bakü maçında da çok iyi sürdüğü bir topu, final pasını veremedi. Şenol Güneş hala olma aşamasında olan bir oyuncu demişti Gedson için. Kafası bazen karışabiliyor demişti. Kesinlikle doğru. Zaten olmuş bir oyuncu olsaydı şu anda Beşiktaş'ta olmazdı. Tottenham muhtemelen bırakmazdı. Sadece olma aşaması bence biraz fazla uzun sürdü. 24 ya da 23 yaşında olması lazım şu an
Evet.
Gedson, yanlışım yoksa. Bu yaşlarda bir oyuncu oyuncunun o final pasını verebiliyor olması lazım. Beşiktaş'ta oynamasından bağımsız bir şekilde konuşuyorum. Müthiş bir atletizmi var, müthiş bir temposu var. Bacak boyu çok uzun, çok iyi alan kapatıyor. Topla taşıma seviyesi çok yüksek, pas seviyesi belli bir noktada. Ama İşte skor katkısı alması gerekiyor bence. Gedson'u tamamen istenilen bir noktaya taşıyabilmesi Şenol Güneş'in. O skor katkısını da Antalya maçıyla birlikte almaya başladı. Ufak ufak zaten söyledi, daha çok kaleye şut çekmesi gerekiyor diye. Sanırım bunlarla birlikte biraz daha onu cuma yönelik düşünüyor. Ama dediğiniz gibi kesinlikle final aksiyonlarını almakta sorun yaşayan bir oyuncu. Zaten dediğim gibi yine aynı yere geleceğim ama almasa buralara düşecek bir oyuncu da değil. Yani tabanını bence yükseltti Gedson Beşiktaş'ta. Dalgalanması eskisi kadar fazla olmuyor. Ama bence bu sezon tavanın da yükseltmesi gereken sezon olacak ve bence tavan yükseltmekte belki de ülkenin en iyi iki teknik direktöründen birisi olduğu için Şenol Güneş bunu rahatlıkla yapabilir gibi geliyor. Bunun için de ama Gedson'un işte Hocanın dediği gibi biraz daha şu biraz daha cesur olması, o pasları denemesi daha fazla gerekiyor gibi.
Zaten ben şöyle diyorum bu sezon için, hani geçmiş sezonlarda ligimize isim veriliyordu. Bu sezon Beşiktaş için bence Şenol Güneş sezonu gibi bir tabir rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun elinin değip bir şekilde en iyisini, çünkü geçen sezon göreve geldikten sonra bir şekilde başardı onu. Eldeki ne varsa, tabii ki devre arasında iki tane transfer yapılmıştı ama o üç tane. Maxim hariç onlardan bir şekilde en iyi şekilde katkı almayı başardı. Bu sezonda işte birazcık Salih'in değişiminden bahsettik. Bence birazcık daha kafası rahatlamış ve rolüne daha hakim bir şekilde ne yapacağını bilir bir şekilde sahada görüyoruz. Getson'da dediğin gibi evet, tabanı yükseldi. Tabanını da biraz daha yükseltmesi gereken bir pozisyonda. Bence görebiliriz. Çünkü Şenol Güneş bu sezon bence çok konuşacak. Konuşmayı zaten seven bir hoca. Metaforlarıyla meşhur bir hoca. Bence bu sezon çok konuşacak, çok şikayet edecek ki geçtiğimiz hafta işte Talisca ile yaptığı görüntülü konuşmayı açıklaması da aslında bize anlatmadı aslında orada bunu.
Tabii tabii.
Yönetimi olan bir şeyiydi. Bakın hani ben bile bununla uğraşıyorum, hani ya da benim istediğim şey böyle bir şey gibi bir mesajdı aslında. Büyük sıkıntı var ki filmi aslında biraz geri sarmamız gerekiyor bence. Şu anı daha iyi görebilmemiz için. Ahmet Nur Çebi yönetimi Sergen Yalçın'la ilk tam sezonuna başladığında transferi son günde bitirmişti. Gezalı son saniyede kuryeyle evraklarını yetiştirerek, çok hazırlıksız bir ve plansız bir transfer sezonuydu. Yönetim sadece kendi başına yapmaya çalışarak onu bitti. Tabii ki Sergen Yalçın'ın özel istekleri yerine getirilmeye çalışılmıştı bir taraftan ama mucizevi bir şampiyonluk çıktı sonunda. Ama tamamen tesadüf ve Sergen Yalçın'ın da birazcık eldekini en iyi kullanarak. Sonrasında tabii ki yine Sergen Yalçın'la anlaşmanın çok uzun sürmesi, transfer sezonunun Şampiyonlar Ligi'ne girilecek bir sezonda çok sonra bitirilmesi, büyük bir kaos ve Şampiyonlar Ligi'ne girilip hüsranla devam eden bir süreç. Sonrasında sportif direktörle çalışmaya karar verip sportif direktörün bir teknik direktörüyle kendisi anlaşarak getirmesi. Aslında belki de en verimli, en sağlıklı geçen transfer sezonu geçtiğimiz yaz transfer sezonuydu. Çünkü oynanacak oyun belliydi. Hoca zaten önceden belliydi. O oyuna uygun oyuncular bir şekilde, evet profili beğenirsin beğenmezsin ama o oyuna uygun oyuncular seçilmeye çalışılmıştı. Sonra ondan vazgeçilip en sportif direktörle çalışılmayacak hocayı takımın başına getirip bu sefer de ikisinin birlikte uyum içinde çalışmasını beklemek bence çok garip bir iş oldu. Ki hocanın imza töreninde çok güzel konuşuyor ama biraz çalışsın falan diyerek orada da bir hani böyle bir dokundurması da var. Ve bu transfer dönemine girdiğimizde yani bir şeylere sürekli uğraşıp başaramamak, sürekli uğraşıp başaramamak gerçekten ilginç bir hal aldı. Tadiç'in elden kaçması, ki Beşiktaş şu an Beşiktaş'ta olmuş olsaydı Tadiç, muhtemelen çok farklı şeyler konuşuyorduk. Çok farklı kurgular üzerine şu an konuşuyorduk. Onun kaçması, ki defansa bir oyuncu getirip Leakan'ı getirip neden hala daha gittiğini anlayamadığımız bir durum var. Ki şu an kendi takımında hazırlık maçlarında da oynadığını da gördük. İlginç bir durum var ki bu sefer de sportif direktör görevden ayrıldı. Yönetim yine kendi başına bir şeyler yapmaya çalıştı ama geçen Ceyhun Kazancı'nın açıklamasından öğrendik ki aslında hala herhalde transfer görüşmelerinde
Evet.
bulunuyormuş. Böyle de ilginç bir durum var Beşiktaş'ta. Gerçekten büyük bir kaos var. Bu konuda ne dersin deyip sana bir pas atayım. Ben şöyle biraz geriye dönmek istedim. Çünkü herkes şu an sanki Beşiktaş çok kötü yönetiliyormuş ya da çok kötü yönetilmeye başlanmış gibi görüyor aslında ama yani en başından beri aslında bu böyle başlayıp devam etti.
Evet, yani tabii ki Sergen Yalçın'ın sözleşme imzalamayacaktım taraftarı kıramadım açıklamasıyla birlikte başlayan sorunların olduğu çok net gözüken bir durum. Yani evet, Ahmet Nur Çebi göreve geldiğinden beri istikrarlı olduğu herhalde tek bir konu var. O da gerçekten ekonomik transferler yapmaya gayret ediyor. Bu başarılıdır, başarısızdır ayrı bir konu ama bu transfer çılgınlığının içerisine girmemeyi tercih etti. Beşiktaş'ın bu sürecin dışında tutmayı tercih etti ki herhalde girebilirdi Beşiktaş'ta. Çünkü şu an ödenen paralar gerçekten çok büyük paralar. Nasıl ödeniyor? Tabii ki çok büyük bir bilgim yok ama kurun artışı ya da teknik direktörlerin açıklamalarında aslında hep şeyi görüyorduk. Aslında bu paralar ödenmeye devam etmeyecek gibi gözüküyor. Makas açılıyor vesaire vesaire açıklamalarından sonra. Yani şu an ligimize gelen oyuncular Arabistan'a gitse çok da fazla şaşırmayacağımız oyuncular kıvamdı. Bu açıdan istikrarlı evet ama onun haricinde istikrar kelimesi pek, daha doğrusu tutarlılık kelimesi pek yanına yaklaşabilir mi? Pek emin değilim. Şu açıdan söylüyorum. Önder Karaveli benim hocam devam edeceğim dedi, olmadı. Valerian İsmail için benzer açıklamalarda bulundu, olmadı. Tabii ki bir kamuoyu yaratmak, tabii ki destek vermesini bekleriz başkanların, teknik direktörlerini, ama bu biraz daha çok net açıklamalar üzerinden birkaç hafta sonra değişen bir noktayaydı. O açıdan tutarsızlığın olduğu aşikar. Transferle alakalı da yani sportif direktör atamakta ben bir beis görmüyorum. Bu denenebilecek bir şey. Türkiye'de olmuyor. Bunun da farkındayım ama Türkiye'de yeteri kadar denenmiyor da. Yeteri kadardan kas miktar olarak değil, süre olarak. Yani hiçbir sportif direktör net bir şekilde iki tam transfer sezonu geçirdi mi şöyle diye bir düşünüyorum. Zannedersem geçirmedi gibi hatırlıyorum.
Şey var, Beşiktaş'ın Fikret Orman döneminde
Önder Özen mi?
Önder Özen iki transfer dönemi galiba, ya da
Sanki Ocak'ta
ikinci
ayrıldı gibi hatırlıyorum ben ama.
bitti ya da o ikinci.
İkiden kastım bu arada, iki transfer döneminden kastım dört transfer dönemi, iki sezon, iki
Evet,
tam sezon olarak söylüyorum.
tamam.
Yani kış ocak gibi değil de böyle pencereler geçilmiyor zaten sportif direktörler. Yani hoca tercihi Ceyhun Kazancı başarısız olmadığını düşünüyor. Olabilir. Başarısız görmemiş olabilir kendisini. Fark yaratabilecek bir hocaydı Valerian İsmail yarattığı tempoyla. Ama toplu oyun kısmı sanki atlandı bu karar alınırken. Yani sonuçta Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı takımların çok fazla kapandığını biliyoruz. Farklı bir oyun oynaması gerektiğini biliyoruz. İsmail de kendi kariyerinde bunu çok fazla hoca değil. Watford'la şu an farklı bir kariyere başladı. İlk QPR maçını da izledim. Tottenham'ın yapısına benzer bir yapı var. İki bekin de içeri girdiğiniz, stoperlerin biraz daha fazla oyuna dahil olduğu bir yapı görüyorum. Bunların hepsi öğrenilebilir, denenebilir şeyler. Belki Valerian İsmail de biraz değişime gidiyor bu konuda. Ama maalesef Türkiye'de atlanan bir şey var. O da bence şu. Ya gerçekten bu habitata en uygun mi getireceksiniz ya da sportif direktörle çalışmayacaksınız. Demek bundan kastım şu değil. Valerian İsmail gelebilir, başarılı olabilir. Bunların hepsi olabilir ama gerçekten buraları da yönetebilecek bir hocanın gelmesi taraftarıyım ben. Yani sadece taktik, sadece teknik kısma bakarak hoca özellikle yabancı geliyorsa bence gelmem. Örneğim şu. Yani Şumidika Türkiye'yi yalayıp yutmuş bir teknik direktöre benziyor bence Romanya'dan gelmesiyle. Yani tabii ki Beşiktaş gitsin Şumidika'yı getirsin demiyorum ama Anadolu kulüpleri Şumidika'ya giderken teknik taktik kısımdan ziyade yönetim biçimiyle de bence biraz bu tercihi yapıyor. Türkiye uygun yöneticilik vasıfları olan medyayı yönetebilecek kulüpler arasında yönetim sergileyebilecek hocalar bence yabancı olacaksa gelmeli. Yani sportif direktörlük sadece en otantik isme gitmek değil bence. Türkiye'de biraz bu kavram yanlış anlaşılıyor. Yabancı hoca sempatizanlığı adı altında, scout tayfa adı altında böyle bir anlatı var. Ama sportif direktörün işi zaten scout tayfa tadındaki hocalara gitmek değil. Aa işte bu hoca 5 oynatıyormuş, 1-2-6 oynatıyormuş, 7-8-10 oynatıyormuş. O zaman biz bunu gidip alalım. Maalesef Türkiye'de işte bu iş işlemiyor. Yani her şeyi yönetmek zorunda kalıyor Türkiye'ye gelen hocalar. Pep Guardiola'nın çok iyi bir lafı var. Ben ne zaman transfer hakkında konuşmaya başlasam çok dağılıyorum, konuşamıyorum. Saha içine odaklanmam gerekiyor. Kendimi en iyi orada hissediyorum diyor. Bizde neredeyse her şey yönetilmek zorunda kalıyor. Medyadan ona, buna, şuna birçok şeye dahil olmak zorunda kalıyor hocalar. Bu bilinen bir gerçek ve biz bunu hani Mevlana'nın sözünde olduğu gibi hani dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istiyordum. Bugün bilgiyim, kendimi değiştiriyorum diye. Biz bunu değiştiremiyoruz. Bu düzeni ya da değiştiremeyeceksek de ya Beşiktaş sportif direktör bu düzeni değiştiremez. Fenerbahçe'ninki de değiştiremez. Galatasaray'ınki de değiştiremez. O zaman bu düzene ayak uydurmak. Ali Koç bunu denedi. Düzeni değiştirmeye çalıştı. Koku'yu getirdi. Komolli'yi getirdi. Sportif direktörden yürümeye çalıştı. Olmadı. O da ne yaptı şu an? Düzene ayak uydurdu. Fred'e şu an para veriyor. Şimanski'ye para veriyor. Dzeko'ya veriyor. Tadic'e veriyor. Kaliteli bir kadro kurulması söylendi Ali Koç'tan 2-3 senedir. Böyle bir anlatı oldu. O da düzene uydu. Bu yanlıştır, doğrudur demiyorum. Düzene ayak uydurduğu için kötü yaptı. Düzene ayak uydurduğu için iyi yaptı da demiyorum. Sadece demek istediğim şey şu. Eğer bir karar alıyorsak biz düzeni değiştiremeyeceğimiz, düzene uygun hocalar, düzene uygun oyuncular getirmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Mesela sportif direktör geldiği zaman Şenol Güneş'in onunla çalışamayacağı dün gibi aşikar. Fatih Terim de çalışamadı hiçbir zaman. Çalıştıysa da hep geri planda kaldı sportif direktörler ve bence bu çok normal bir şey. Bu kadar büyük figürlerin arkasında sportif direktörün ezilmesi aşırı normal. Hep böyle oluyor. Yani bu hocaların yardımcısı bile neredeyse. Şeref Çiçek'le yıllardır çalışıyor. Bayram Bektaş'la bir çalıştı, bir çalışamadı. Eren Şafak şimdi ayrıldı, Tuzla'ya gitti. Şenol içiyorum. Fatih Hoca'nın da yardımcılarının çok büyük hocalık kariyerleri olmadı. Ya olmak zorunda da değil ama
Tabii.
genel olarak zaten bu tarz figürlerin öyle büyük kütleleri, öyle büyük hacimleri oluyor. Ona göre aksiyon alıyorlar. Size başarıyı getiriyorlar zaten. Benim demek istediğim şey bu hocanın böyle bir kitlesi, böyle bir hacmi, böyle bir kütlesi varken araya hadi biz de sportif direktörü katalım bence yanlış. Ya da bu kadar kaotik bir futbol iklimine tamamen saha içerisinde kalmayı isteyen bir hocayı getirmek biraz hayalperestlik oluyor. Yani hep o şeyi söylüyorum ya, Thomas More'un yazdığı bir romandaki yere bu adamları getirmenin pek bir anlamı yok. Üçlü sanki bizde veremliymiş gibi bakılıyor. Ali Koç gittiğinden beri Jesus 3 kere en az bu adam hayatında üçlü oynatmıyordu. Geldi bizde oynatmaya başladı diyor ki, Benfica'da üçlü oynatmıştı var hatırlıyorum. Şimdi bu kadar üçlüye öcü gibi bakılırken alameti farikası üçlü olan bir hocayı getiriyorsun sen. Kamuoyunda bir baskı oluyor iki maçta hazırlık maçı oldu diye. Hoca bir anda dörtlüye dönüyor. Sen gidiyorsun Roman sayısı hayatında sadece 3 stoperde oynamış Roman sayısı getiriyorsun 3 stoper diye gidiyor. Presci ve Gorsu getiriyorsun gidiyor. Muleka kanat forvet olarak hiç şey yapabilir diyorsun 3-4-3'te Muleka'dan faydalanamamaya başlıyor. Yani. Yani demek istediğim şey, hayallere sahip olmak bence gerçekten çok güzel. Bizi ileri taşıyan şeyler onlar. Ama bu Valerian İsmail getirmek yanlış tercihti, doğru tercihti. Şu açıdan yanlış bir tercihti bence. Bu kadar her şeyin deve ve kervan yolda düzülür şeklinde ilerleyen, bu kadar her şeyin 2 hafta sonra eskiyeceğini bildiğimiz bir yerde bu hocayı getirmek çok sağlıklı bir karar değildi.
Evet.
Yabancı hoca olayı değil. Yani bunları bilerek karar alıyorsa Ceyhun Kazancı ve ekibi, okey, o zaman bir şey diyemem. Ama bunlara bakılarak mı alındı? Ona dair şüphelerim de var. Demek istediğim şey, temelde burası gerçekten çok zorlu bir ülke. Başarılı olmanın çok zorlu bir... Ya şöyle bir şey var. Kaç senedir yabancı hoca şampiyon olamıyor diye bir geyik var. Yani bundan dolayı bile bir yabancı hocaya karşı bir soğuk, şu oynatana soğukluk var. Mesela yani Jesus çok başarılı bir hoca. İçeriği dışarıyı yönetebileceğini düşündüğüm bir hoca. O da olmuyor. Yani gerçekten kolay değil bu ligde şampiyon olmak. Kolay gibi gözükse de bu ligin bence şifrelerini elinde bulunduran çok az insan. Ve bu nedenle ya o insanlara gidiyor bütün kulüpler. Fatih Terim'dir, Şenol Güneş'tir, zamanında Mustafa Denizli'dir. Başarının temel anahtarı onlarmış. Abdullah Avcı'dır keza. Ya da bence kulüplerin yapması gereken şey bu şifrelere en hızlı şekilde adapte olabilecek, Şumidika örneğinde olduğu gibi. Ya da bu şifreleri zaten yalayıp yutmuş isimlere gitmek gerekiyor. Ancelotti hep söyler. Ya ben her zaman aile tarafından sahip olunan şirketlerde, aile ortamının olduğu şirketlerde kendimi daha çok rahat hissediyorum, daha başarılı olabilirim. Bu ayıp değil yani, sportif direktörle ben çalışamıyorum deyince bize ayıp gibi algılanıyor. Ama Ancelotti de aşağı yukarı benzer bir şey söylüyor. Çok kurumsallaşmış yerler. Leipzig'te çalışamaz mesela Ancelotti. Bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Everton'a gitme sebebi de o.
Daha insana dokunabileceği, daha
Evet.
onlarla iletişimde, etkileşimde olabileceği, her şeyin sistematik, robotik ilerlediği yerlerde daha zorlanıyor tabii.
Aynen öyle. Bizde de aslında bence bu tarz figürlere ihtiyaç var. Her şeyi kontrol edebilecek noktalarda. Valerian İsmail biraz buna insan ilişkileri kötüdür demiyorum. Ama hani Ancelotti'nin bahsettiği tarzdaki yöneticilik tecrübesi olmayan bir hoca gibi. Sanki. Sonuçta İngiltere'de çalışmışsın, Wolfsburg'da çalışmışsın. Ya bunlar gerçekten çok kaosun olmadığı yerler olduğu için söylüyorum. Gerçekten jungle atlamak gibi oluyor. O yüzden yönetim açısından enteresan noktalarda transferler de keza aynı şekilde. Nereye varacak onu bilmiyorum. Anlamadığım noktalardan birisi, bizim programda da söylemiştim. Geçen sezon nokta atışı bu kadar yapabilen sportif direktör ve yönetimin nasıl oluyor da bu kadar nokta atıştan uzak isimlere gidiyor? Yani hocanın tam olarak ne istediğini bilmiyorum. Valerian İsmail'de aşağı yukarı biliyorduk ama Şenol Hoca'nın da ne istediği bence belli. Söyledi de zaten. Biraz daha dinamik, biraz daha ön taraf hareketli, sağ açık vesaire. Şu an elde Beşiktaş'ın ne ihtiyacı varsa geçen sezondan aynı kalan isimler. Afrikalı oyuncu istemiyoruz diyor. Bayi ismi geçiyor. Ben anlamıyorum yani. Ya Şenol Hoca farklı şey konuşuyor, farklı şey söylüyor ya da yönetim dalga geçiyor yani Şenol Hoca ile, bilmiyorum ama tabii Şenol Hoca'nın olayı vardır son tahlilde, ama garip gerçekten
Evet,
denilen
gerçekten.
son durum.
Yani bu tüm saydıklarının yanında şu an Şenol Güneş galiba hani bu iş için Beşiktaş'ın başında bir şans gibi duruyor. Deminden dedim yani Beşiktaş için Şenol Güneş sezonu tarzı bir durum var. Ama tabii ki ortada saçma sapan garip büyük çelişkiler de var. O ipler ya da o denge nasıl gidecek onu sezon boyunca göreceğiz. Aslında Beşiktaş tabii ki büyük bir sınav veriyor şu anda transfer sezonu boyunca. Çünkü rakipleri büyük meblağlar verirken aslında ihtiyaçlarını da giderdiler. Ve gerçekten çok iyi profiller kattılar kadrolarına. Bunun yanı sıra Beşiktaş burada gerçekten geride kaldı. Hem ihtiyaçlarını gideremedi dediğin gibi, hem de seviye olarak, kalite olarak da geride kaldı. Hani bu sezona nasıl yansıyacak? Buradan tabii ki her şey şu an karanlık bir tablo gibi görünüyor. Ama tabii ki daha hala eklemelerin olacağını ve o eklemelerin nasıl bir performans vereceğini ya da eldekilerin nasıl bir performans vereceğini göreceğiz. Çok kısa oraya gelecektim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım istersen. Eldekilerden en önemli değer bence Aboubakar. Çok acayip bir adam. Aboubakar ilk geldiğinde de ben hep bu cümleyi kuruyordum. Ya bu Aboubakar ne kadar acayip bir adam diye. Çünkü gerçekten ne yapacağını kestiremeyeceğim forvetler vardır böyle. Bizim İlhan da hep söyler hayvan forvet diye. Hayvan forvet tarzı da var. Çok ince işler yapabilen de bir adam. Sergen Yalçın döneminde topu alıp servis yapabilen halini de gördük. O zamanki fiziği ona el veriyordu. Birazcık da o oyun onu o ihtiyacı doğurmuştu. Onu da yapabildiğini gördüm. Dün akşam attığı gol, evet defans ona muazzam bir alan yarattı tabii ki ama yine de o beceriyi sergilemek harika bir şey. Herhalde en önemli değer Aboubakar ve bir şekilde onu beslemek çok değerli olacak bu sezon boyunca. Bir taraftan Semih acaba geçen sezon süre çok kısıtlı da olsa süre aldığı anlar vardı ve orada da gerçekten "Aa, bu adamda bir şey var." diyebiliyorduk. Geçen golünü attı. Gerçekten güzel de bir gol attı. Ne vaat edebildiğini az çok artık kestirebiliyoruz bizim için. Belki bir ikinci forvet, kanat forvet, belki birazcık forvet arkasında destekleyebilecek bir oyuncu bile evrilebilir oradan. Onu görebiliyoruz. Demir Ege var. Süre aldığı süre boyunca bir şeyler gösterebildi. Eldeki aslında ufak tefek de her şey kara gibi görünse de parıldayan bir şeyler de var gibi sanki.
Öyle tabii ki yani zaten hani Fatih Hoca'nın, Şenol Hoca'nın olduğu takımlarda çok karamsar bir tablo çizmek pek mümkün değil. Belirli bir seviyeyi her zaman ortaya koymayı başaranlar Avrupa'da başarılı olduklarında ligde bazen başarısız olabiliyorlar. 17-18 yaşında bir örnek. Geçen sene değil önceki sene örnek ama hep belli seviyeyi tutuyorlar ve oyuncuların performansını başarıyorlar. Aboubakar zaten konuşmaya pek gerek olmayan bir oyuncu. Bence spordaki en büyük olay doğaçlamaya sahip. Doğaçlama oldukça savunulamaz oluyor çünkü. Doğaçlaması da belki Süper Lig'deki şu an en yüksek oyuncu. En golcü oyuncu demiyorum. En doğaçlama yüksek santrfor. Bundan %100 eminim. Her şeyi yapabiliyor. Yapamadığı tek bir şey yok gibi gerçekten. Uzaktan vurabiliyor, plase vurabiliyor, kafa vurabiliyor. Dar alanlarda çok mahir olduğunu daha dün gördüm. Böyle bir santrfora sahip olmak çok absürt. Ya attığı gol kataloğuna bakınca şey hissiyatına kapılıyorsun. Herhalde Transfermarkt'ı açsak en kötü bir İtalya İngiltere'si vardır sektörüm. En kötü bir Napoli'si vardır ya bu oyun diyesin geliyor ama baktığın zaman Porto, Lorient, Al Nassr, Beşiktaş. Garip bu açıdan bakınca gerçekten. Ama böyle bir oyuncu Talisca gibi onun da kariyeri aslında çok farklı noktalara gidebilecekken farklı yolları seçsin. O yüzden Aboubakar bence ya Aboubakar ve Şenol Güneş olmasa bu takımda gerçekten hiçbir şansı yoktu derim Beşiktaş adına. Hem kadro kalitesi yarışabilecek bir noktada değil hem de bir Şenol Güneş faktörü ortadan kalktı. Ama Şenol Güneş, Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'ın zaten şampiyonluklarına baktığımızda her zaman kendisinden yüksek bütçeleri, her zaman daha kaliteli kadroları yendiğini görüyoruz. Sergen Yalçın alınan son şampiyon. 15-16'da Fenerbahçe'nin o efsane kadrosuna karşı alınan. Galatasaray'da olsun hiç fena değil de Podolski'si vardı. Hep bu şekilde ilerledi aslında süreç son zamanlarda Beşiktaş'ın sonuçta. O yüzden şampiyonluk evet belki şu an en gerideki takım gibi gözüküyor Beşiktaş kadro kalitesinden mütevellit ama çok uzak olmayabilir. Yani Şenol Güneş ve Aboubakar faktörlerinden dolayı. Aboubakar gerçekten ligin koduna sahip birkaç isim var dedim ya. Aboubakar da bence onlardan biri. Ligi kırabilecek oyunculardan birisi. Zaten santrforunuz ligi kırıyorsa tamam demek. Şenol Güneş'in de santrforlardan ne kadar verim aldığını bilince bu liginde golcüyle ilerleyen bir lig olduğunu düşünürsek tabii ki bir şampiyonluk ihtimalinde söz edebiliyoruz bu denkte. Diğer oyunculara bakacak olursak Gezal herhalde bir türlü sakatlıktan istediği gibi dönemeyeceği o büyük bir kayıp Beşiktaş adına. Gezal Aboubakar olduğu zaman Şenol Güneş'in de onları kullanabilme potansiyelimizde aslında çok da kötü bir ön hattı yok deriz. Hatta iyi bir ön hattı var deriz ama işte Gezal ortadan kalkınca soru işaretlerine sahip olabiliyoruz. Semih inşallah çok iyi yerlere gelebilir. Mesela son pozisyonda çok fazla salladılar Semih'e. Rebiçe niye atmadın vesaire diye ama zaten skor alım orada bir tren amacında girmiş gol atmış. Belki Burak Hoca ile yine konuştu. Yine atacaksın dedi. Şansın denedi. Olur mu olur. Çünkü ya, o gol attıktan sonra golcülük gerçekten öyle bir şey. Yani verdiğin kararlar seni tamamen başka bir oyuncu yapabiliyor. Bence bu tarz şeyler kırılma noktası olabiliyor bazı oyuncularda. Negatif anlamda söylemiyorum ama o golü atsa bir yerden sonra vazgeçilemez bir oyuncu olabilirsin sezon boyunca. Belki onu denemek istedi. Çok absürt bir vuruş. Evet ama ben fazla yüklenildiğini düşünüyorum ve Semih'in sezon içerisinde umarım kullanılabilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Demir Ege Tıknaz da, hoca da söyledi bunu. Tek bir mevkiye bağlı kalmadığı müddetçe bence enteresan bir profil. Fiziği çok yerinde, ayakları hiç fena değil. Alan kapatma becerileri fiziğinden dolayı çok iyi. Hocanın dediği gibi biraz daha farklı şekilde kendini evirebilirse o da enteresan bir potansiyel olabilir. Şu açıdan Semih de Demir Ege de Çok şanslı. Orta sahaları da yükselten ve işte Belushi'dir, Osue'dir, Ozan'dır. Bursa'daki zamanla hatırlıyoruz. Selçuk Kolman, Ceyhun Trabzon'daki zamanla hatırlıyoruz. Beşiktaş'taki ilk dönemi Oğuzhan Atiba, Tolgay, Necip'ten bile mesela savunma anlamında stopere tam dönmemişken Sporting deplasmanı, Napoli deplasmanı hiç fena olmayan şeyler çıkarmıştı. Bunları hatırlıyoruz. Böyle bakınca bence Demiregen'in de bir avantajı var. Zaten forvet için söylemeye gerek yok. Aboubakar var, Cenk var, Burak var kenarda. Bir de Şenol Güneş var. Mükemmel bir denklem aslında için. O yüzden onun da tabii ki yükselmesi muhtemel. Çünkü hani Rebic, Muleka, Gezal şu an oradan bir şey çıkar mı? Bilmiyorum. Net bir forması olan birisi bence hala yok. O da Semih bir avantaj.
Aran, teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif
Aynı
aldım.
ben.
Davetimizi kırmadın. Kabul edip geldiğin için çok teşekkür
Estağfurullah, benim
ederim.
için çok zevkli.
Ekleyeceğim başka bir şey yoksa yavaş yavaş toparlayacağım.
Yok. Çok teşekkür ederim.
Sezon başında üç büyükleri konuşmak istemiştik. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve bugün de Arhan Atapilavoğlu ile birlikte Beşiktaş'ı, son oynadığı 3 resmi maç üzerinden şu anki form durumunu ve yapılan yapılamayan transferlerle birlikte transfer sezonunu konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki sezondan beklentileri konuşmaya çalıştık. Abi ağzına sağlık.
Çok
Tekrardan çok
teşekkür ederim. Sağ
teşekkür
olun. Sizin de.
ederim. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından takip edebilirsiniz. Bugünlük Arhan Atapilavoğlu ile birlikte yayınımıza son veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.